Ayrım 19.
Sayfa 146. Bu ticarette Montreuil-sur-Mer hemen hemen Londra ile Berlin ile rekabet ediyordu. Madeleine babanın kazancı öylesine artmıştı ki daha ikinci yıl büyük bir fabrika yaptırmıştı. Burada pek geniş iki atelye vardı, biri erkeklere biri kadınlara. Aç olan herhangi bir kimse buraya başvurabilir, iş bulup karnını doyurabileceğine emin olabilirdi. Madeleine baba erkeklerden iyi niyet, kadınlardan temiz ahlak, hepsinden de doğruluk, dürüstlük istiyordu. Kadınlarla erkekleri ayrı bulundurmak, böylece kadınlarla kızların usluk alabilmesini sağlamak için atelyeleri ayırmıştı. Bundan hiç şaşmıyordu. Tek hoşgörü göstermediği noktaydı bu. Montreuil-sur-Mer askeri birlik karargahı olduğundan baştan çıkarma fırsatları pek çoktu. Onun için böyle sert davranmakta yerden göğe kadar haklıydı. Zaten gelişi bir nimet, varlığı ise kuvvetti. Madeleine baba gelmeden önce memlekette her şey cansız, iş güç sürüncemedeydi. Şimdi herkes çalışmaya dayanan sağlam bir hayat yaşıyordu. Hummalı bir gidiş geliş her şeyi ateşlendiriyor, her yere işliyordu. İşsizlik, yoksulluk ortadan kalkmıştı. İçinde az da olsa para bulunmayan en karanlık bir cep, içinde az da olsa neşe olmayan pek fakir bir kulübe kalmamıştı artık. Madeleine baba herkesi işe alıyordu, tek şey istiyordu. Namuslu erkek olun, namuslu kız olun. Dediğimiz gibi nedeni de ekseni de kendisi olduğu bu faaliyet ortasında Madeleine baba zenginleşiyordu. Yalnız basit bir ticaret adamında yadırganacak bir şey vardı. Bu iş sanki onun tek tasası değildi. Sanki kendini daha az, başkalarını daha çok düşünüyordu. 1820'de Lafitte'in bankasında 630 bin frangı olduğunu herkes biliyordu. Ama bu parayı kendisine ayırmadan önce şehrin yoksulların ihtiyacı için 1 milyonu aşkın para harcamıştı. Hastane iyi donatılmış değildi. Oraya 10 yataklık vakıf yapmıştı. Montreuil-sur-Mer aşağı şehir, yukarı şehir diye ikiye bölünmüştür. Kendi oturduğu aşağı şehirde harabeye dönmüş bir kötü kulübede barınan bir tek okul vardı. İki tane yeni okul yaptırdı. Biri kızlara, biri oğlanlara. Her iki öğretmene de pek yetersiz olan maaşlarının iki katını tazminat olarak kendi cebinden ödüyordu. Buna şaşan birine bir gün şöyle dedi. En önemli iki devlet memuru süt nineyle öğretmendir. Masrafını vererek o zaman Fransa'da hemen hiç bilinmeyen bir şeyi çocuk bakım yuvasını kurmuştu. Bir de yaşlı sakat işçilere yardım sandığı açtı. Fabrikası bir merkez olmak üzere çevresinde, içinde pek çok yoksul ailenin bulunduğu yepyeni bir mahalle meydana geldi. Buraya parasız satış yapan bir eczane kurdu. İlk zamanlarda onun işe başladığını gören saf kimseler şöyle dediler. Zenginleşmek isteyen bir çapkın. Ama onun kendisini zenginleştirmeden memleketi kalkındırdığını görünce gene aynı kişiler bu sefer haris bir adam dediler. Bu adam dindar hem de ibadet eden bir kimse olduğundan o devirde bu pek iyi karşılanırdı. Adamın haris olması pek olağan görülebilirdi. Her pazar ayine gidiyordu. O bölgenin her yerde rekabet kokusu alan milletvekili bu dindarlıktan tasalanmakta gecikmedi. İmparatorluk Yasama Kurulu üyeliğinde bulunmuştu. Otrant Dükü Fouché adıyla tanınan bir rahip vardı ki onun yaratıcısı dostuydu. Milletvekili de onun dini fikirlerini paylaşırdı. Dört duvar arasında yalnız kalınca Tanrı ile tatlı tatlı alay ederdi ama zengin fabrikatör Madeleine'in saat 7 ayinine gittiğini görünce onda iyi bir aday sezdi, onu geride bırakmaya karar verdi. Bir cizvit rahibine bağlandı, ilahili ikindi ayinlerine katıldı. O devrin en büyük hırsı, tamahı, kelimenin tam anlamıyla kilise yarışıydı. Ulu tanrı gibi fakirler de bu hırstan faydalandılar. Çünkü sayın milletvekili de hastaneye iki yatak vakfında bulundu. Böylece 12 yatak oldu. Bu arada 1819 yılının bir sabahı şehirde bir söylenti yayıldı. Vali Bey'in teklifi üzerine memlekete yaptığı hizmetler göz önünde tutularak Madlen Baba kral tarafından Montreuil-sur-Mer belediye başkanlığına getirilmişti. Bu yeni geleni Haris diye niteleyenler bu fırsatı büyük bir keyifle karşıladılar. Hepsinin haykırmak için yandıkları sözleri en sonunda dışarı vurdular. Nasıl, biz dememiş miydik? Bütün Montreuil-sur-Mer çalkanıyordu. Söylentinin aslı vardı. Birkaç gün sonra tayin haberi Le Moniteur'de çıktı. Ertesi gün Madlen Baba bu görevi reddetti. Muhakkak ki bu adam bir bilmeceydi. Saf kişiler, canım sonunda macera perest bir adam bu deyip işin içinden sıyrıldılar. Gördüğümüz gibi memleket kendisine çok şey borçluydu, fakirler her şeyi ona borçluydular. O kadar yararlıydı ki en sonunda ona saygı duymak kaçınılmaz bir şey oldu. Öylesine iyi yumuşaktı ki onu sevmeden edemediler. Hele işçileri ona tapıyorlardı. O da bu sevgiyi üzgün bir ciddiyetle karşılıyordu. Zengin olduğu kabul edilince kibar kişiler ona selam vermeye başladılar. Şehirde ona Bay Madlen dediler. İşçiler, çocuklar ona gene eskisi gibi Madlen Baba diyorlardı ki bu da onun en hoşuna giden şeydi. Yükseldikçe ona davetiyeler yağıyordu. Kibar çevre onu ısrarla istiyordu. Montreuil-sur-Mer'in vaktiyle işçiye kapatılan yapmacıklı küçük salonları milyonerin önünde ardına kadar açılıyordu. Ona binlerce teklifte bulundular, reddetti. Bu sefer de gene saf kişiler, cahil, düşük seviyeli bir adam. Nereden çıktığını kimse bilmiyor. Toplum içinde nasıl davranılacağını bilmez ki. Okuması olduğu bile şüpheli demekten geri kalmadılar. Para kazandığını görünce tüccar demişlerdi, parasını saçtığını görünce Haris demişlerdi. Şan şerefi teptiğini görünce macera perest dediler. Kibarlar çevresine girmek istemediğini görünce kaba adam dediler. 1920'de Montreuil-sur-Mer'e gelişinden 5 yıl sonra memlekete yaptığı hizmetler öylesine parlaktı ki, bütün çevrenin isteği öylesine birleşiyordu ki, kral onu yeniden belediye başkanlığına atadı. O gene reddetti ama vali direndi, bütün büyük memurlar, ileri gelen kişiler ricaya geldiler. Halk sokak ortasında ona yalvarıyordu. Israr o derece şiddetli oldu ki kabul etmek zorunda kaldı. Yaşlı bir halk kadınının hemen hemen öfkeyle kapısının eşiğinde ona söylediği şu sözlerin onu bu karara zorladığı gözden kaçmadı. Liyakatli bir belediye başkanı faydalı olur. İnsan yapabileceği şeyden kaçınır mı hiç? Yükselişinin üçüncü safhası oldu bu. Madlen Baba Bay Madlen olmuştu. Bay Madlen de Sayın Belediye Başkanı. 3. Lafitte yatırılan para. Gene de ilk günlerdeki gibi sade kalmıştı. Kır saçları, ciddi bakışı, bir işçinin yanık teni, bir filozofun düşünen yüzü vardı onda. Genellikle geniş kenarlı bir şapka, çenesine kadar düğmelenmiş, kaba çuhadan uzun bir redingot giyerdi. Belediye başkanlığı görevini yerine getiriyordu ama bunun dışında tek başına yaşıyordu. Az kimseyle konuşuyordu, nezaket gösterilerinden kaçınıyordu, kaçamak bir selam veriyordu, çabucak sıvışıveriyordu, gülümsemek zorunda kalmamak için de ihsanda bulunuyordu. Kadınlar onun için ne sevimli bir ayı derlerdi. En büyük zevki kırlarda dolaşmaktı. Yemeklerini hep tek başına yerdi, önünde de bir kitap bulunur okurdu. İyi düzenlenmiş bir küçük kitaplığı vardı. Kitapları severdi. Kitaplar soğuk ama güvenilir dostlardır. Servetle birlikte boş zamanları da artınca bunlardan zekasını geliştirmek için faydalanır gibiydi. Montreuil-sur-Mer'e geldiğinden bu yana yıldan yıla dili daha terbiyeli, daha özenli olmuş, daha tatlılaşmıştı. Gezmeye giderken mutlaka yanına bir silah alırdı ama pek seyrek kullanırdı. Kullandığı zaman da korkunç derecede şaşmaz bir atıcı olduğu görülürdü. Hiçbir zaman zararsız bir hayvanı öldürmezdi, küçük bir kuşu avlamazdı. Artık pek genç sayılmasa da müthiş bir kuvveti olduğu söylenirdi. İhtiyacı olan herkesin yardımına koşardı, bir atı kaldırır, çamura saplanan bir tekerleği iter, azgın bir boğayı boynuzlarından yakalardı. Sokağa çıkarken bozuk para dolu olan cepleri döndüğünde bomboş olurdu. Bir köyden geçerken hırpani kılıklı çocuklar neşeyle peşinden koşarlar, bir sinek bulutu gibi çevresini sararlardı. Eskiden tarla hayatıyla öğür olduğu tahmin ediliyordu çünkü köylülere öğrettiği bir yığın faydalı küçük sırlar vardı. Buğday güvelerini yok etmek için ambarları ve döşemelerin yarıklarını bildiğimiz tuzlu suyla ıslatmak gerektiğini, buğday bitlerini def etmek için her yere duvarlara, damlara, evlerin arasındaki duvarlara, evlerin içine çiçek açmış yılan tırnağı asmalarını sağlık verirdi. Bir tarladan buğdayı yiyen bir yığın asalak otu kökünden yok etmek için reçeteleri vardı. Bir tavşan yuvasını farelerden korumak için oraya Afrika domuzu yerleştiriyor, onun kokusundan yararlanıyordu. Bir gün ısırganları sökmeye uğraşan halkı gördü. Bu kökünden sökülen, hemen kurumaya başlayan bitki yığınına baktı. Ölmüşler. Kullanmasını bilseler ne iyi olur. Isırgan körpeyken yaprakları nefis bir sebzedir. Kartlaşınca kenevire, ketene benzer iplikleri vardır. Isırgan bezi kenevir bezi ayarındadır. Isırgan kıyılıp kümes hayvanlarına verilir. Ezilince boynuzlu hayvanlara yem olur. Isırgan tohumu samana karıştırılırsa hayvanların tüyüne parlaklık verir. Kökü tuzla karıştırılınca güzel bir sarı boya olur. Yılda iki defa biçilen fevkalade bir ottur. Isırganın istediği nedir? Bir parça toprak, hiçbir bakım istemez. Yalnız tohumları olgunlaştıkça dökülür, toplanması da güçtür. Hepsi bu kadar. Biraz emekle ısırgan yararlı olabilir. Onu ihmal ediyorlar, zararlı oluyor. O zaman da öldürüyorlar. Nice insan ısırgana benzer. Bir süre sessizlikten sonra dostlarım dedi, şunu aklınızdan çıkarmayın. Ne kötü ot vardır ne de kötü adam. Yalnız kötü çiftçi vardır. Çocuklar onu bir de samandan, Hindistan cevizinden pek sevimli el işleri yaptığı için seviyorlardı. Bir kilisenin kapısında kara örtüler görünce içeri girerdi. Başkalarının vaftize koştuğu gibi cenazelere koşardı. Büyük merhameti dolayısıyla doluların, öksüzlerin felaketi onu çekerdi. Yaslı dostlara, karalar giymiş ailelere, tabutun başında sızlanan rahiplerin arasına karışırdı. Bir başka alemin hayalleriyle dolu olan bu ölüm dualarını kendi düşüncelerinin metni gibi görürdü. Bakışları gökyüzünde ölümün karanlık uçurumu başında şarkı okuyan bu sesleri sonsuzluğun bütün esrarına doğru atılan büyük bir istekle dinlerdi. Kötülük yapanların gizlenmesi gibi saklanarak yığın yığın hayır işlerdi. Akşamları gizlice evlere girerdi, merdivenleri kaçamaklı çıkardı. Bir zavallı yoksul kulübesine döndüğü zaman kendisi yokken kapısının açıldığını hem de bazen zorlandığını anlardı. Zavallı adam kötü birisi girmiş diye haykırırdı. İçeri girerdi, ilk gördüğü şey bir eşyanın üzerinde unutulan bir altın para olurdu. Gelmiş olan kötü adam Madlen Baba'ydı. Güler yüzlü, üzgün bir hali vardı. Halk, hiç de kibirli olmayan zengin bir adam, memnun görünmeyen mutlu bir adam derdi. Kimisi onun esrarlı bir kimse olduğunu iddia eder, odasına girilemediğini söylerdi. Bu oda tam bir münzevi keşiş hücresiymiş. Kanatlı kum saatleriyle döşeli, incik kemiğinden haşlarla, ölü başlarıyla süslüymüş. Bu laflar çok söyleniyordu. Öyle ki Montreuil-sur-Mer'in bazı zarif, muzip genç hanımları bir gün ona gittiler kendisine. Sayın Başkan dediler, bize odanızı göstersenize. Orası için mağara diyorlar. Güldü, aldı, hemen onları mağaraya götürdü. Tecessüslerinden dolayı iyice cezalandılar doğrusu. Burası oldukça çirkin maun eşyalarla döşenmiş bir odaydı. Bu tarz eşya daima çirkindir ya zaten. Duvarları 12 metreliklik bir kağıtla kaplanmış bayağı bir oda. Yalnız ocağın üzerinde duran eski biçim gümüşe benzer, kollu iki şamdandan başka bir şey gözlerine çarpmadı. Gümüşe benziyorlardı çünkü üzerinde damga vardı. Bunlar küçük şehirlerin düşünce şeklini belirten incelemelerdir. Gene de bu odaya kimsenin giremediğini iddia etmekte, buranın bir keşiş mağarası, bir in, bir mezar olduğunu söylemekten geri kalmadılar. Lafitte yatırılmış muazzam parası olduğunu, bunların daima emrine amade olmak özelliğini taşıdığı fısıldanıp duruyordu. Öyle ki diyorlardı, bir sabah Bay Madeleine Lafitte gidip bir makbuz imzalar, 10 dakikada 2-3 milyon çekebilir. Aslında bu 2-3 milyonun 630 ya da 640 bin franktan ibaret olduğunu gördük. 4. Bay Madeleine yaslı. 1821 başlarında gazeteler, Sayın Bienvenu diye anılan, büyük bir dindarlık, ermişlik mertebesine erişmiş olarak 82 yaşında ölen din piskoposu Bay Myriel'in ölüm haberini verdiler. Gazetelerin yazmadığı bir noktayı burada belirtmek için söyleyelim ki, din piskoposu öldüğünde birkaç yıldan beri gözleri görmüyordu, kız kardeşi yanında olduğu için de körlüğünden memnundu. Bu arada şunu da söyleyelim. Kör olmak, sevilmek, hiçbir şeyin tam olmadığı şu dünyada gerçekten de mutluluğun en nefis şekillerinden biridir. Yanında daima bir eş, bir kız evlat, bir kız kardeş, sevimli bir yaratık bulunması, eşi pek bulunmaz bir mutluluktur. Ona ihtiyacımız olduğu için, olduğu gibi sizden vazgeçemeyeceğinden dolayı yanınızdadır. Size gerekli olan kişi için siz de gereklisiniz, bunu bilirsiniz. Size varlığından verdiği miktarla onun sevgisini daima ölçebilir. Kendi kendinize, madem ki bütün vaktini bana veriyor, demek bütün kalbi benim dersiniz. Yüzün yokluğunda düşünceyi görebilirsiniz. Dünyanın eksikliği içinde bir insanın bağlılığını görürsünüz. Bir kanat sesi gibi bir eteğin hışırtısını duyarsınız. Onun türkü söylediğini, konuştuğunu, girip çıktığını, gidip geldiğini işitirsiniz. Bu türkünün, bu sözün, bu adımların merkezi olduğunuzu düşünürsünüz. Her dakika kendi cazibenizi görür, kendinizi sakat olduğunuz ölçüde kuvvetli hissedersiniz. Karanlık içinde, karanlık yüzünden, bu meleğin çevresinde döndüğü yıldız olursunuz. Hayatın en üstün mutluluğu sevildiğinden emin olmaktır. Kendi için sevildiğinden, daha iyi söyleyelim, kendine rağmen sevildiğinden emin olmak. İşte gözleri görmeyen adamda bu inanç vardır. Bu, acı içinde hizmet edilmek, okşanmak demektir. Onun bir şeyi eksik mi? Hayır. Aşka sahip olunca ışığı kaybetmek bir şey değildir. Hem de ne sevgi. Baştan başa faziletle dokunmuş bir sevgi. Kesinlik olan yerde körlük yoktur. Ruh el yordamıyla ruhu arar, bulur. Bulunan, denenmiş olan bu ruh da bir kadındır. Bir el size destek olur, bu onun elidir. Bir çift dudak alnınıza dokunur, bunlar onun dudaklarıdır. Ta yanı başınızda bir soluk duyarsınız, odur. Her şeyi ondan almak, dinden dindarlığa kadar her şeyi, hiç yüzüstü bırakılmamak, size yardım eden bu tatlı kuvvetsizliğe, bu sarsılmaz saza dayanmak, elleriyle kadere dokunmak, onu kucaklayabilmek. Elle tutulabilen Tanrı ne tatlı şey. Kalp bu tanrısal karanlık çiçek, esrarlı bir açılma gösterir. Bu karartı dünyanın bütün ışığına bedeldir. Melek ruh burada, hep burada. Uzaklaşsa da geri gelmek içindir. Rüya gibi silinir, gerçek gibi belirir. Yaklaşan bu sıcaklık sezilir, işte o. Sessizlik neşeyle, baygınlıkla dolar taşar. Gece içinde bir nurlanmadır insan. Binlerce de küçük özen bu boşlukta pek büyük olan hiçler. Sizi oyalamak için kullanılan, kaybolan dünyanızın yerini alan, kadın sesinin anlatılamaz ahengi. İnsan ruhla okşanır. Hiçbir şey görülmez ama tapınıldığı sezilir. Bu bir karanlıklar cennetidir. İşte Sayın Bienvenu böyle bir cennetten ötekine geçmişti. Ölüm haberi Montreuil-sur-Mer'de çıkan gazetede de yayınlandı. Ertesi gün Bay Madeleine karalar giyinmiş şapkasında yaz şeridiyle göründü. Şehirde bu yaz fark edildi, dedikodusu yapıldı. Bu Bay Madeleine'in aslı üzerine tutulan bir ışık sanıldı, Sayın Piskopos'la aralarında bir aile bağı olduğu sonucuna varıldı. Din Piskoposu için yasa büründü dedi salonlar. Bu da Bay Madeleine'i yükseltti, ona Montreuil-sur-Mer'in kibarlar çevresinde birdenbire bir itibar kazandırdı. Oranın küçücük Saint-Germain mahallesi bir piskoposun akrabası olan Bay Madeleine üzerindeki karantinayı kaldırmayı düşündü. Bay Madeleine elde ettiği bu terfiyi yaşlı hanımların artan reveransından, gençlerin artan gülümseyişinden anladı. Bir akşam bu küçük yüksek tabakanın en kıdemli hanımı, eksikliğin verdiği hakla merak ederek ona sormayı göze aldı. Sayın Başkan, rahmetli din piskoposuyla kardeş çocuğu oluyorsunuz öyle mi? Başkan hayır hanımefendi dedi. Yaşlı dul ama diye devam etti onun yasını tutuyorsunuz. Çünkü gençliğimde onun ailesinin yanında uşaktım. Üzerinde durulan bir başka noktada şehirden ne zaman memleket memleket dolaşan, temizlenecek baca arayan taşralı bir çocuk geçse başkan onu hemen çağırtıyor, adını soruyor, para veriyordu. Küçük taşralılar birbirlerine haber veriyorlardı, şehirden pek çok geçiyorlardı. 5. Ufukta belli belirsiz şimşekler. Yavaş yavaş zamanla bütün muhalefetler yok olmuştu. Yükselen herkesin karşılaştığı kaçınılmaz bir kanun gibi Bay Madeleine'e karşı önce lekeler, iftiralar atıldı, sonraları kötülüklerle yetindiler, sonra işi alaya döktüler, en sonunda bunların hepsi toptan yok oldu. Saygı eksiksiz, herkesce candan oldu. Bir zaman geldi ki 1821'e doğru bu Sayın Başkan sözü Montreuil-sur-Mer'de, vaktiyle 1815'te Sayın Piskopos sözünün söylendiği ahenge yakın bir havayla söylenir oldu. 10 fersah uzaktan gelip Bay Madeleine akıl danışıyorlardı. Anlaşmazlıkları ortadan kaldırıyordu. Davaları önlüyor, düşmanları barıştırıyordu. Herkes onu davası için yargıç yapıyordu. Sanki ruhu tabii kanun kitabıydı. Bu bir saygı salgını haline aldı, 6-7 yılda derece derece yayılarak bütün memleketi kapladı. Şehirde, çevrede bu salgından bucak bucak kaçınan bir tek adam vardı. Madeleine Baba her ne yaptıysa bu adam ona karşı koydu. Sanki baştan çıkmaz, şaşmaz bir içgüdü onu uyarıyor, kaygılandırıyordu. Gerçekten de bazı insanlarda her içgüdü gibi saf, dürüst, tam anlamıyla hayvani bir içgüdü vardır sanki. Bu içgüdü yakınlıkları, soğuklukları yaratır, bir yaratılışı ötekinden mutlaka ayırır. Duraksamaz, şaşırmaz, ne susar ne de çelişmeye düşer. Kendi karanlığında aydınlıktır, yanılmaz, azametlidir. Aklın bütün öğütlerine, mantığın bütün ahlak bozucularına karşı durur. Kaderler ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın, kedi insanın varlığını köpek insana, aslan insanın varlığını tilki insana gizlice haber verir. Çoğunlukla Bay Madeleine bir sokaktan sakin, şefkatli, herkesin takdisiyle çevrili geçerken, uzun boylu, kurşuni redingotlu, elinde kalın bastonu, başında kenarları düşük şapkasıyla bir adam, onun arkasından birdenbire döner, kollarını kavuşturur, başını ağır ağır sallar, üst dudağını alt dudağıyla burnuna kadar yükseltirdi. Şöyle yorumlanabilecek bir yüz buruşturmasıydı bu. İyi ama kim bu adam? Mutlaka ben onu bir yerde gördüm. Beni uzun zaman aldatamaz. Gözden kayboluncaya kadar bakardı. Korkutan bir vakarla vakur olan bu adam, alelacele görünüp çekilmiş bile olsa, görenin zihnini işgal eden kimselerdendi.